Ayrım 29, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 269. Enver Paşa ve yanındaki Alman subayları Bardız'da yorgunluk gideriyorlardı. Ocaktaki kütükler gürül gürül yanıyor, iri alevlerden odaya sıcaklıkla birlikte titrek aydınlık yayılıyordu. Bitkin görünüyordu Enver Paşa. Bugün ilk kez 3 gündür binbir güçlükle yol alan ordusunun sıkıntılarına ortak olmuştu. Gerçi savaşçılar yürürken o hep at üstündeydi. Savaşçıların ayağında çarık, üstünde ince kaput varken o çizmeli ve kürk paltoluydu. Savaşçıların midesi açlıktan guruldarken onun toktu. Ama 14 saat at üstünde yol tepmiş, o da tipiyle fırtınayla boğuşmuştu, yorgundu. Biraz sonra odanın kapısı açıldı, soğuktan morarmış yüzleriyle 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü içeri girdiler. İhsan Paşa selam durdu, beni emretmişsiniz paşam. Enver Paşa gelenlere yer gösterdi, oturttu. İhsan Paşa ocağa yaklaştırdı sandalyesini. Yüzündeki burukluk kendisi için hazırlanan bu odadan kovulur gibi çıkarılışını hala hazmedemediğini yansıtır gibiydi. İlk soru General Brunsart von Schellendorf'tan geldi. Almanca soruyordu.
10. kolorduyla bağlantınız var mı?
İhsan Paşa kısaca yanıtladı. Yoktur. General yüzünü ekşitti. Gizleyemediği öfkeli ses tonuyla
yoktur ne demek, bağlantı kurmak göreviniz değil mi dedi.
İhsan Paşa sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak yumuşak bir anlatımla karşılık verdi. Efendim, biz bugün sabahtan beri yoldaydık ve İd doğusundan yola çıktık. 10. kolordunun hangi yollardan yürümesi gerektiğini de burada biraz önce öğrendik. Tek keşif amacımız olan süvari bölüğünü dün 11. kolorduya göndermiştik haber almak için. Bu ana kadar ne bu kolordudan ne de süvari bölüğümüzden bir haber geldi. İhsan Paşa sözlerini bitirince bir süre gözlerini ayırmadı Alman generalinden. Bakışlarıyla şunu demek istiyordu. Söylenecek çok şey var fakat konuşmam askeri görgü kurallarına aykırı olur. Enver Paşa'ya çatamıyorsun, acısını benden çıkartmak istiyorsun. Kendi emrindeki 10. kolorduyu, yürüyüş yolunu bilmediğin halde benden soruyorsun. O kolordunun yakınından ben değil sen geçtin. Sen niye bağlantı kurmadın ve emrindeki kolorduyu yitirdin? Enver Paşa tatsızlaşan havayı dağıtmak amacıyla konuyu değiştirdi. Bitişik odada biraz önce sorguya çektiğim bir Rus tutsağından Sarıkamış'ta topçusuz 2 bölükten başka düşman kuvveti olmadığını öğrendim. Henüz 10. kolordudan bilgi alınmamakla birlikte hafız hakkının yarın Sarıkamış'a varacağına inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İhsan Paşa aynı olgunlukla yanıtladı. Paşa Hazretleri, bu akşam 29. tümenin neşesini gördünüz. Erler kuzu kızartıyorlar. 17. tümen yarın öğleye kadar buraya gelecektir. 28. tümeni ise bugün siz yürüttünüz. Buna göre kolordunun el altında 29. tümeninden başka kuvveti yok demektir. 10. kolordudan haber alınmadığını buyurdunuz. Eğer yarınki amacınız için bir tümeni yeterli buluyorsanız 29. tümen emire ve harekete hazırdır. İhsan Paşa büyük bir incelikle şu gerçeği hatırlatmış oluyordu Enver Paşa'ya. 3. ordunun şu anda işe yarar bir tek tümeni var elinizin altında. Enver Paşa ise düşünceleri dalmıştı. Kafasının içinde hangi fırtınaların estiği belli değildi. Almanlara dönerek onların da görüşlerini öğrenmek istediğini söyledi. Yarbay Feldman masadaki haritaya eğildi. İri parmaklarını harita üstünde gezdirerek görüşlerini açıkladı.
Düşmanın durumunda önemli bir değişiklik yok. Elimizdeki bilgiler Rusların yavaş bir şekilde kuzeye, Horum mevzilerine doğru çekildiğini gösteriyor. Bizim saldırı ve kuşatma planımızı etkileyen tek olay kolorduların bu akşamki durumlarıdır. 9. kolordu henüz tümüyle Bardız'da bulunmuyor. 10. kolordunun ise nerede olduğu bilinmiyor. Buna göre kararım, 10. kolordu Beyköy'e varıncaya dek 9. kolordu Bardız'da beklemelidir.
General Brunsart von Schellendorf da görüşünü kısaca bildirdi.
Aynen Feldman'ın görüşündeyim. Yarbay Guze de aynı görüşe katılıyordu. Alman subayları saldırı ve kuşatma planına sadık kalınarak her iki kol ordunun aynı gün kesin sonuca yönelik saldırıya başlamasını istiyorlardı. Eldeki kuvvetlerin dağıtılarak parça parça saldırıya katılmaları, onları küçük lokmalar halinde Rusların önüne atmak, göz göre göre harcamak demekti. O zaman savaşçıları durup dinlendirmeden geceli gündüzlü 3 gün yürüterek Sarıkamış yakınlarına gelmenin ne anlamı kalırdı? Yollarda verilen bunca döküntü, bunca donuk pahasına kazanılan avantaj boşa gitmeyecek miydi? Bütün bu sıkıntılar, bu eziyetler ne içindi? Alman subayları görüşlerinde açıkça belirtmiyorlardı ama 9. kol orduyu Bardız'da bekletmelerinin bir nedeni de savaşçıların yürekler acısı durumuydu. Dün atlı olarak 28. tümenle birlikte yürümüşlerdi uzun süre. Yürüyüş ilerledikçe savaşçıların nasıl güçsüzleştiklerini, karlı yol kıyılarına nasıl düşüp kaldıklarını, yürüyüş hızının nasıl giderek azaldığını gözleriyle görmüşlerdi. Sonra atlarını hızlandırmışlar, bu kez önden giden 17. tümenin donarak heykelleşen döküntülerinin yanından geçerken atlarının bile ürkerek hırçınlaştığına tanık olmuşlardı. Yürüyüşü kaplumbağa hızına inen bu tümeni de geçmişlerdi atlarını mahmuzlayarak. Sonra en önde yürüyen ve tipiyi göğüsleyerek Çıtak yokuşunu tırmanan 29. tümenin kardan adamlara dönmüş donukları selamlamıştı onları. Sonunda 29. tümen Bardız'a varmıştı. Şu anda tipili yollarda yaşam savaşı veren öteki iki tümenin ise ne zaman Bardız'a varacakları bilinemiyordu. Bu tümenleri biraz dinlendirmeden yarın sabah saldırıya kaldırmak büyük insafsızlık, bitkin savaşçıları Rusların pençeleri altına itmek olurdu. Alman subayları Albay Hafız Hakkı'nın kol ordusu Beyköy'e varıncaya dek bu yorgun insanları Bardız'da alıkoymak, dinlendirerek güçlenmelerine yardım etmek istiyorlardı. En sonunda acımışlardı çaresiz Türk savaşçılarına. Enver Paşa ne İhsan Paşa'nın ne de Almanların görüşlerini beğenmişti, kesin kararını açıkladı. Hafız Hakkı'nın bizden önce Sarıkamış'a gireceğine inanıyorum. 29. tümen yarın sabah Sarıkamış'a hareket edecektir. Acelesinin nedenini ağzından kaçırmıştı Enver Paşa. Hafız Hakkı'nın daha önce Sarıkamış'ı alması korkusu. Bu korku askeri gerekleri hiçe saymış, büyük umutlarla hazırlanan saldırı ve kuşatma planını bir yana itivermişti. Bir komutanın görevi yalnızca savaşçılarını ölüme koşturmak değildi. Onların yaşamlarını da korumak, en azından önemli yarar umulmayan durumlarda onları boşu boşuna harcamamaktı. Ama Hafız Hakkı korkusu bütün bunları silip süpürmüştü. Oltunun alınmasını Hafız Hakkı'ya bırakmıştı. Askeri ve ekonomik açıdan pek önemi olmayan küçük bir kasabaydı Oltu. Sarıkamış öyle değildi ki. Rusya'nın içlerinden Kafkas dağlarını yararak gelen demir yolunun Anadolu'daki en uç noktasıydı. Rusların yiyecek ve askeri gereç depolarının bulunduğu askeri bir garnizon kasabasıydı. Oltu'dan daha çok tanınıyordu. Hafız Hakkı bir de Sarıkamış'ı alırsa ününe ün katmış olacaktı. Ünü bir kez öne çıktı mı geriletmek zor olurdu. Bin bir hayallerle başlattığı seferin meyvelerini Hafız Hakkı'ya toplatmak demek, Kafkasya Fatih'i ünvanını kaptırmak demekti. Bunu göze alamazdı Enver Paşa. Sorguya çektiği Rus tutsağı, Sarıkamış'taki Rus kuvveti topçusuz 2 bölükten fazla değildir dememiş miydi? Yani en fazla 400 kişi, hem de topçusuz. 29. tümenle 400 kişiyi tepelemek kaç dakika alırdı ki? Böylesine ucuz bir zafer Hafız Hakkı'ya bırakılır mıydı? Enver Paşa tutsak bir Rus erinin verdiği bilgiye dayanarak, Rus erinin belki gerçeği bilmediği için, belki de yanıltmak amacıyla verdiği bilginin başka kaynaklarla doğrulanmasını beklemeden Sarıkamış'a saldıracaktı. En kötüsü Alman subaylarının acıyarak dinlendirmeyi düşündükleri Türk savaşçılarını korumak gibi komutanlığın insancıl görevini yerine getirmeyi hiç düşünmeden. Enver Paşa verdiği bu acımasız kararla kaç Anadolu yiğidinin yok yere kanına gireceğini düşünmüyor, insanlık tarihinin en insafsız komutanları arasındaki yerini sağlamlaştırıyordu.
Yarınlar Anadolu'nun çileli analarının göz pınarlarını kurutacağı, tüten nice ocakları söndüreceğe benziyordu.
25 Aralık 1914. Enver Paşa sabaha karşı tarihsel emrini verdi. 1. Düşmandan dün Oltu dolayında 1000'den fazla er, birçok subay ve bir albay tutsak, 6 top, 4 makineli tüfek, bir miktar silah ve malzeme ganimet alınmıştır. 9. ve 10. kolordu cephesindeki düşman kuvvetlerinin bir bölümü Ardahan yönüne, öteki bölümü dağlara atılmıştır. 11. kolordu ile 2. süvari tümeninden bir haber alınamamıştır. 2. Ordu olanakları ölçüsünde 9. ve 10. kolordularla düşmanın Kars'a giden ulaşım yollarını kesecek ve işgal edecektir. 3. 25-12-1914 günü 9. kolordu 29. ve 17. tümenleri ile Sarıkamış'a varacak, orada cephe güneydoğuya doğru alınacak, geçitler ve Sarıkamış işgal edilecek ve savunma düzeni alınacaktır. 28. tümen Bardız'ı işgal edecek ve Yeniköy yönünü tıkayacaktır. 4. 10. kolordu Sarıkamış yönünde ilerleyecek, nasıl ilerleyeceğini ve ne zaman Sarıkamış'a varabileceğini bildirecektir. 5. 11. kolordu ve 2. süvari tümeni şimdilik hiçbir emir almayacaklardır. Hareketlerini benim amacımı dikkate alarak düzenleyeceklerdir. Eğer düşman geri çekilirse Sarıkamış da yok edilecek, eğer durursa 9. ve 10. kolordular Sarıkamış yönünden düşmanın gerilerine saldıracaktır. 6. Ordu karargahı 25 Aralık öğleye kadar Bardız'da kalacak, bundan sonra Sarıkamış'a gidecek ve bir ihtimalle 26 Aralık 1914 günü de Sarıkamış'ta kalacaktır. Başkomutan vekili ve 3. Ordu komutanı Enver. Enver Paşa bu emriyle bu akşam Sarıkamış'ta olacağını bildiriyor, daha doğrusu Sarıkamış'ın bugün öğleden sonra alınacağını ordusuna müjdeliyordu. Galip Paşa'dan son iki gündür yiyecek yetiştirin yolunda telgraflar alan Erzurum valisi Tahsin Bey çaresizlik içinde kıvranıp duruyordu. İlk ağızda 150 bin kilo buğday unu toplatmış, fakat 90-95 kilometre ötedeki cepheye ulaştırılması, aşılması zor bir engel olarak ortaya çıkmıştı. Ordu elinde yeteri kadar taşıt aracı olmadan sefere çıkmıştı. Halkın elindeki at arabası, kağını, at, katır, öküz, eşek gibi taşıtların çoğuna orduca el konulmuş, geride pek az bir şey kalmıştı. Onlara da el koysa zaten sınırlı olan halkın ekonomik yaşamı iyice sönecek, bu kez cephe gerisinde açlık baş gösterecekti. Öte yandan taşıtlar genellikle köylülerin elindeydi ve kar yolları tıkadığından köylerle bağlantı kesilmişti. Şimdi işe girişse bunların köylerden toplanması haftalar alırdı. 11. kolordunun savaşçıları o zamana dek çoktan açlıktan ölmüş olurlardı. Sonunda yine Anadolu'nun çileli insanlarına, yüzyıllardır harcana harcana bir türlü tüketilemeyen o enerji kaynağına başvurmak zorunda kalınmıştı. Vali tellallar bağırtarak, mahalle bekçileriyle duyurular yaptırarak halkı yardıma çağırmıştı. 93 Harbi'nde Erzurum'a kadar gelen Rusları kazma kürekle kovalayan anaların, babaların anıları tazeydi henüz. Askerlik çağındaki erkekler cephede olduğundan taşıma işi için askerlik çağının altındaki yeni yetişmeler, delikanlılığa yeni yeni adımını atan lise öğrencileri akla gelmişti. Öğretmenler derslerde, mahalle muhtarları kahvelerde, hocalar camilerde yurtseverlik ve din üstüne konuşmalar yapmış, kanları kaynayan çocukluktan delikanlılığa geçiş dönemindeki erkek çocuklar cepheye yiyecek taşımanın gönüllü taşıtları olmuşlardı. Sonra bir başka sorunla karşılaşılmıştı. Unlar cepheye neyle taşınacaktı? Buna da çözüm buldu vali. Dükkanlarda Amerikan bezi, çadır bezi, pamuklu dokuma ve benzeri ne bulduysa toplattı. Bezler evlere dağıtıldı. Kadınlar 30 kilo un alacak büyüklükte torbalar dikti. Bir gecede 1000'den fazla torba hazırlandı. Bu sabah sayıları bine yaklaşan, bıyıkları henüz terlememiş genç Erzurum hükümet konağı önünde toplandı. Geceden doldurulan un torbalarını sırtladılar, anaların, babaların, bacıların, kardeşlerin yaşlı gözleriyle uğurlandılar. Havanın soğuk oluşu ve geri dönüş dikkate alınarak Erzurum'dan yola koyulanların Nebi Han'a kadar gitmeleri planlanmıştı. Nebi Han'dan öteye Hasan Kale halkı taşıyacaktı un torbalarını. Dipnot: bugünden 18 gün ve Sarıkamış dramının perdesini kapadıktan bir hafta sonra İran sınırında Ruslarla çarpışan jandarma tübeni cephanesiz kalmış, Van'dan yardım istemişti. Bütün eli silah tutanlar cephede olduğundan yaşları 12-17 arasında değişen 80'i öğrenci, 120 çocuk seçildi. Yatak çarşaflarından ve perdelerden kesilerek yapılan torbalara mermiler konuldu. Çocukların sırtlarına bağlandı. Yanlarına 18 jandarma katıldı. Kafile soğuk havada yola çıktı. Çuh dağını aşarken tipi ve fırtınaya yakalanan kafileden haber alınamadı. Yakında bulunan bir aşiret kafileyi aramaya çıktı. Karlar altında 38 çocuk ve 3 jandarma erini can çekişirken buldu. 82 çocuk ve 10 jandarma donarak ölmüştü. Kurtarılanların çoğu da 1-2 hafta içinde şiddetli soğuk algınlığının yol açtığı zatürreden öldü. Enver Paşa'nın emrine göre bugün Sarıkamış'a varacak olan iki tümenden biri 29. tümen sabah saat 7'de Bardız'dan hareket etti. Birliklerdeki harita, o da birçok yanlış çizgiler ve yanıltıcı bilgilerle ancak Osmanlı sınırlarına kadar olan kesimleri gösteriyordu. Bundan böyle birlikler gözle görülebilen biçimlere ve ele geçen kılavuzlardan alınan bilgilere göre yürüyeceklerdi. Osmanlı topraklarından ötesini gösteren 1/200.000 ölçekli harita ise yalnızca üst düzeydeki komutanlara verilebilmişti. Güneye doğru Sarıkamış yönünde yüksek bir kale gibi Bardız yaylası uzanıyordu. Sarıkamış'a giden yol Bardız'ın önündeki dereyi geçtikten sonra güneye doğru sırtlara sarmaya, yükselmeye başlayınca ikiye ayrılıyordu. Yollardan biri Bardız yaylası Malakan komları üzerinden, öteki Kızıl Kilise üzerinden Sarıkamış'a varıyordu. Dipnot: kom, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların kışın barındığı kapalı yere kom denilir. Üstü düz damlı, altı topraktır. Kışın kuru olan koyun keçi pisliği onların ayakları ile ezilerek komun tabanında ilkbahara kadar 5-6 parmak kalınlığında bir tabaka oluşturur. Keme denilen bu tabaka ilkbaharda belle ve dört köşe kesilerek dışarı çıkartılır. Tarlalarda gübre veya evlerde tezek şeklinde kuru yakacak olarak kullanılır. Komlarda uzun tekneye benzer yemlikler bulunur. Arazi Sarıkamış yönünde güneye ve doğuya doğru yükseliyor. Güneyde üstü karla kaplı Ak Mezar ve Çilhoroz dağları korkunç bir vahşilikle görünümü sınırlıyordu. Kar yağmıyordu ama her yan diz boyunu aşan karlarla kaplıydı. Tümenin öncüsü ve destek olsun diye öncüye katılan dağ topçu taburu emre uygun olarak Bardız yaylası Malakan komları yolunda ilerlemeye başladı. Biraz yürüdükten sonra dik yokuşlarla karşılaşıldı. Kar yüksekliği giderek artıyordu. Savaşçılar karları yarmakta güçlük çekiyor, dağ toplarının parçalarını taşıyan hayvanlar karlara gömülüp kalıyordu. Arkadan gelen tümenin yürüyüş kolu öncülere uymak zorunda kalmış, hız iyice azalmıştı. Tümen komutanı Albay Arif Baytın, Bardız'dan yanına aldığı yerli kılavuzu çağırdı. Kılavuzun sözleri ilginçti. "Ağam, askerin gittiği yol asıl Bardız Sarıkamış yoludur. İnişi çıkışı boldur ama kısadır. Lakin çok kar tuttuğundan kışın hiç kullanılmaz. Sarıkamış'a Kızıl Kilise üzerinden dolanıp gidilse iyi olur." Albay Arif kılavuzun sözlerini İhsan Paşa'ya iletti. Tümenin geri dönerek Kızıl Kilise yolunu izlemesi için izin istedi. İhsan Paşa uygun karşıladı. Fakat tümenin öncüleri epeyce tırmanmıştı. Sonunda öncülerin yoluna devam etmesi, tümenin ise Kızıl Kilise yolundan yürümesi kararlaştırıldı. Kılavuzun az kar tuttuğunu söylediği yolda bile karın yüksekliği kalçalara yaklaşıyordu. Savaşçılar bata çıka yürüyorlardı. Yavaş yavaş boy gösteren güneş havayı kırıyor, karı yumuşatıyordu. Rüzgar almayan yamaçlarda kar diplerde hafifçe eriyor, savaşçıların çarıkları ıslanıyordu. Yumuşak kar ilk sıralardakileri yoruyor, savaşçılar ikişerdi sıralar biçiminde ağır ağır ilerliyorlardı. Yürüyüş hızı gitgide azalıyordu. Alman subayları yeni bir akıl verdiler. En önde yürüyen bölükler dörderli yürürlerse karı çiğneyerek geridekilere yol açarlar. Bu akıl da pek işe yaramadı. Kar çiğnemekle ezilemeyecek kadar çoktu. Önde yürüyen bölüklerdeki savaşçılar kalçalarına dek yükselen karları aşmak için adım atarken ayaklarını kar yüksekliğince kaldırmak zorunda kalıyorlar. Her adımda karın üstünden atlıyorlardı sanki. Bu yüzden kısa zamanda yoruluyorlar, kalçalarını dayanılmaz ağrılar sarıyordu. Herkes adım atmayı kolaylaştırdığından önündekinin ayak izlerine basmaya çalışıyor. Sonuçta karın ezilmesi şurada dursun. Ayak izleri gittikçe derinleşen çukurlara dönüşüyordu. Öğleye doğru Malakan komlarına yaklaşan öncüler çatak yönünden gelen Rus süvarileriyle karşılaştı. Çatışma başladı. Rus süvarilerinin oyalama çarpışması yaptığı seziliyordu. 29. ayının sonu, sayfa 279.